Ayrım 25.
3 soruda sınıfta kalan eğitimciler. Çocuklarımızın yaşamında önemli yeri olan öğretmenler çeşit çeşit. Her meslekte olduğu gibi. Mahrumiyet bölgelerinde can güvenliği olmadan çalışanlar, idealist öğretmenler, işini baştan sağma yapıp bir an önce çekip gitmeyi düşünenler, çocukları ve gençleri görünce gözleri parlayan sevecenler, sorunlarının acısını çocuklardan çıkaran dayakçılar, çağdaşlar, bağnazlar. Kişilikleri nasıl olursa olsun, hepsinin ortak yanı çok çok önemli bir görevde bulunmaları. Geleceği elinde tutanlar, geleceği yoğuranlar onlar. Neredeyse en önemli görev onların demek geliyor içimden. Eğitim ekmek ve sudan sonra halkın en zorunlu ihtiyacıdır demiş Danton. Thomas Jefferson ise toplumu aydınlatırsanız her türlü baskı ve baskı aracı gün ağrırken kayboluveren kötü ruhlar gibi yok olacaktır diyor. İşte bu karanlığı kovalayıp bizleri, çocuklarımızı, hepimizi aydınlığa kavuşturmaya çabalayanlar öğretmenler. Anımsayacaksınız, daha önceki bir iki mektupta gençler öğretmenlerinden gördükleri destek ve anlayışı ailelerinde bulamadıklarını anlatıyorlardı. Ve o öğretmenlerini nasıl şükranla anıyorlardı. Benim de onlara saygım öylesine büyük ki, benden genç de olsalar bir öğretmenle tanıştırıldığımda hemen kendimi ayakta bulurum. Ama az önce de dediğimiz gibi her mesleğin iyisi de var, kötüsü de. Önce eleştirilere bakalım. Hürriyet gazetesinin ekinde Ertuğrul Timur'un hazırladığı fevkalade bulaşıcı mizah köşesindeki şiir hem eleştiriyor hem güldürüyor. Eğitimcileri eğitelim. Yıl 1939, İlk Milli Eğitim Şurası. Hasan Ali Kürsü'de dedi ki, temel eğitim 8 yıl olacak. A benim canım hükümetlerim, kendi F-16'sını yapan idarecilerim. Abe çok mu zordur ki 53 yıldır yapamadınız? Abe çağ jetle mi atlanır? Yoksam eğitimle mi yakalanır? Sözüm değil son yetkiliye, sözüm gelmiş geçmiş hepsine. Toplanın hepiniz bir yere, geçem karşınıza bende, yazın soru 1. Çaldıran Savaşı'nın tarihi. Ne o, ezber, bilemediniz mi? Siz bilemeyiyorsunuz da niye öğretiyorsunuz? Soru 2. Hep Atatürkçü ol dediniz de nesini öğrettiniz? Dön dolaş pembe boyalı ev, dön dolaş pusulası bozuk gemi. Hangi derste yer aldı ideolojisi? Topu topu iki cümle. Şapka devrimi. Yazın. Soru 3. 50 kişilik sınıfta bir tek kimyacı olacaksa öbür 49'unun günahı ne? Sodyum sülfatı ezberlemekte. Genel kültür bu mudur? Sen ezberledin de Ohm kanununu. Söyle kaç kere lazım oldu? Bu sene de denecek, eğitim de düzelecek. Zihniyet hep aynı ama kitap kapları değişecek. 2008 kala, ben şaşarım aklınıza. Gelmiş geçmiş tüm eğitimciler, sınıfta kaldınız işte 3 soruda. Bir gencimizin mektubundan alıntı. En çok sorunlarla karşılaştığımız yerse okul. Öğretmenlerimiz bize küfür ediyor, dövüyor ve sürekli disipline vermekle tehdit ediyorlar. Şunu söylemek istiyorum, eğer bize örnek olmak istiyor ve saygı gösterin diyorsanız, biz konuşmaya ve saygı göstermeye hazırız ama biz de saygı görmek ve sizlerin tarafından sevinmek istiyoruz. Hepinizi sıcacık bir gülümsemeye davet ediyorum. Ne güzel ve anlamlı bir çağrı değil mi? Ve Cumhuriyet Gazetesi'nde Erdal Atabek'in Biz Bize köşesinde bize bu yapılır mıydı Galatasaray başlıklı yazısından bir bölüm aktarmak istiyorum. Eğitimcilerde aranan nitelikler. Kopenhag'da, Danimarka'da eğitim danışmanı olarak çalışan Hüseyin Duygu dostumuz, okul müdür, okul müdür yardımcısı arayan iki ilanı çevirerek göndermiş. Belediye okullarına aranan yöneticinin özellikleri şöyle belirtilmiş. Öğretmenleri, öğrencileri, velileri ilgilendiren konularda duyarlı olmak. Ortak çalışmaya istekli ve yetenekli olmak. Eğitimi geliştirici deneyime sahip olmak. İleriyi görebilme özelliği taşımak, problemleri demokratik yolla çözebilme özelliğine sahip olmak, neşeli ve şakacı bir kişiliğe sahip olmak. Buyurun bakalım, okul yöneticilerinde bu özelliklerin aranması ne kadar şaşırtıcı değil mi? Bizim surat asıklığını ciddi olmak sanan, yaratıcı olmak yerine talimatnameleri dikkatle uygulamayı marifet sayan, dahası din kurallarını belletmeyi eğitmek kabul eden eğitim anlayışımız nasıl da ters değil mi? Geçen gün gazetemizde yayınlanan "Dayak cennetten değil okuldan çıkma" başlıklı haberle nasıl bir çelişki oluşturuyor? Sorunumuz buralardan başlıyor ve hayatımızın her alanında sürüp gidiyor. Bu kez bir övgü. İstanbul'da Oğuz Kağan Koleji öğretmenlerinden Süleyman Taşyüreğin öğrencilerine yazdığı mektup, öğrencisi Alas Kılıç Aslan'ın öylesine duygulandırmış ki bunu Milliyet Gazetesi'ne postalamış ve köşeyi hazırlayanlar da örnek olması dileğiyle bu mektubu yayınlamışlar. İşte örnek öğretmen Taşyürek başlığıyla verilen mektup. Sevgili yavrum, başarılı bir yılı bitirip tatile girdiniz. Daha nice başarılarla bitecek bundan sonraki yıllarda. Şimdi hepiniz evlerinizde, tatil yörelerindesiniz. Okulunuzu, öğretmenlerinizi hatırlıyorsunuz, özlüyorsunuz. Bilmelisiniz ki ben de sizleri özlüyorum. Daha şimdiden arıyorum tatlı yüzlerinizi, sevgiyle yaklaşmalarınızı ve yaramazlıklarınızı. Kuşkusuz güzel geçiyordur günleriniz. Bol bol geziyor, oynuyor, televizyon izliyorsunuz. Eğleniyorsunuzdur. Ve de sevgili çocuklarım, en önemlisi okuyorsunuzdur. Benim çok akıllı çocuklarımın okumanın en iyi eğlenme ve dinlenme olduğunun bilincini taşıdıklarını biliyorum. Çevrenizde yeni arkadaşlar edinip günlerinizi güzel geçirirken odalarınızdaki en güzel arkadaşlarınızı, yani kitaplarınızı sakın ihmal etmeyin. Onları küstürmeyin. Bu benim sana yaz ödevim değil tatlı çocuğum. Bütün işler, arkadaşlıklar sevgiyle kurulursa yararlı olur. Seversen, istersen oku. İyi arkadaşlar gibi iyi seç kitaplarını. Bir günlük tut ve tatil anılarını yaz. Bu uzun zamanını almayacaktır. Akşam yatağına yatarken günlüğüne 5 dakikanı ayırırsan daha mutlu uykulara dalacaksın. Ailemize yardım etmeyi de unutmayalım. Olur mu sevgili çocuğum? Yaz tatilini çok iyi geçirmeni diler, gözlerinden öperim. Ne kadar sıcak ve etkili bir mektup değil mi? Okurken insanın içi huzur doluyor. Şimdi de bir liste var göz atmanızı istediğim. Bir okulun 9. sınıf öğretmeni öğrencileri arasında anket yapmış. Sorduğu soru, kendinizi iyi hissedebilmeniz için bizlerden beklediğiniz davranış biçimleri nelerdir? İşte gelen yanıtlardan oluşan liste. Sorunlarımızı anlamaya çalışın. İyi bir çalışma yaptığımızda bizi kutlayın. Bizi tüm sınıfın önünde utandırmayın. Bize bağırmayın. Yanlış yanıt verince bize aptal muamelesi yapmayın. Anlayışlı olun. Sınıfa öfkeli gelmeyin. İlgilendiğimiz şeylerle siz de ilgilenin. Ayrım yapmayın. İstendiğimizi bize hissettirin, bizimle ilgilenin. Bizimle alay etmeyin. Bizlere çocuk muamelesi yapmayın. Herkesin hata yapabileceğini söyleyin. Bana da sınıfın gözde ve sevilen öğrencilerindenmişim gibi davranın. Aferin sana deyin. Nasıl, müthiş bir liste değil mi? Haydi bakalım sevgili öğretmenler, kolay gelsin. Oradan buradan yazılar, eleştiriler, övgülerden oluşmuş bir kolaj sunmak istedim. Buralardan da gördüğümüz gibi gençlerimizi etkileyenler, onlara sevgiyle yaklaşabilen eğitimciler. Bu tür davranışlarla onlara yaşamın ve bilginin özünü sunanlar. Bir ömür boyu yararlanabilecekleri hayat derslerini kendi davranış ve tutumlarıyla birleştirerek öğretenler. Öğretmenlerle veliler sık sık bir araya gelerek, kaynaşarak, bütünleşerek çocuklarımızı ve gençlerimizi olumlu biçimde yönlendirmeli. Adeta bir güç birliği oluşturmalı. Çocuklarımız için aile, okul ve medya mutlaka el ele vermeli. Medya artık eğlendirerek eğitme sorumluluğunu duymalı. Sacayağ'ın 3. bölümünü oluşturan medya, acaba bu ülkenin geleceğini, yani çocuklarını ve gençlerini düşünerek ne yapıyor diye eminim sizler de düşünmüşsünüzdür. Hele de milyonlar harcanarak yapılan programları izlerken, tüm bu kargaşanın içinde doğru dürüst bir şeyler yapmaya çalışan birkaç özverili kişinin çabaları dışında ne yapıyorlar gerçekten? Ailenin bir araya geldiği, birlikte televizyon izlediği saatleri göz önüne alarak programlar hazırlıyorlar mı? Kimi işinden, kimi okulundan yorgun gelmiş insanları eğlendiren ama bir anlamı olan, güldürürken eğiten, insanın içini açan programlar mı yapıyorlar, yoksa reality show adı altında kan revan içinde kazalar, felaket haberleri mi sunuyorlar? Sanat diye insanı birlikte izlediği kişilerden utandıran bol açık saçık sahneler mi izlettiriyorlar? Tamam, o kadar izletiyorlarsa onu da yapsınlar ama en azından belli bir saatten sonra. Bunun ne sanatla ne de ilericilikle ilgisi var. En özgür toplumlarda bile ailenin hep birlikte televizyon izlediği saatlere, özellikle de çocukları düşünerek bu tür filmleri koymuyorlar. Ya gece yarısından sonra ya da özel şifreli kanallarda gösteriliyor bu tür sahneler. Onlar bizden daha mı az demokrat? Ama her şeyin bir yaşı ve zamanı olduğunun bilincindeler. Televizyon programlarını hazırlayanlar, konularında bilgililer, önce araştırıyor, uzmanlara, psikologlara danışıyor, sonra işe koyuluyorlar. Buna karşın o saatlerde çocukları ve gençleri eğlendirerek eğiten, olumlu mesajlar veren aile komedileri yer alıyor. Bir Cosby Show'u, bir Küçük Evi, bir Beyaz Gölge'yi milyonlarca insan, özellikle de çocuklar ve gençler zevkle izledi. Bu arada farkında bile olmadan dersler aldı. Hem eğlendiren hem de düşündüren, insana bir şeyler veren diziler bunlar. Öyle çok eğitilmeye gereksinimimiz var ki, çevre bilincinden temizliğe, insanlarla ilişkiden kent hayatında birlikte yaşama adabına kadar. Neden bunları hedef alarak programlar hazırlamazlar da? Hiçbir mesajı olmayan, 2 saat izledikten sonra, şimdi yani ne demek istedi bu film ya da dizi dedirten cinsten şeyler yaparlar. Çocuklarımızın kitap okumaları, bu nedenle pek çok konuda bilgisiz olmaları televizyon izlemelerine bağlanıyor. Artık masal da dinlemek istemediklerini söylüyor bazı anneler. Masal yerine televizyonu yeğliyorlarmış. Madem televizyonlar çocukların bu kadar ilgisini çekiyor, yapımcılar bu ilgiyi olumlu biçimde yönlendiremezler mi? Örneğin çizgi filmlerin içine bilgi yerleştiremezler mi? Bir dergide okumuştum. Başrolde farelerin olduğu bir çizgi filmden söz ediliyordu övgüyle. Önce sevimli farelerin maceralarıyla çocuğun ilgisi yakalanıyor. Sonra çok şirin biçimde çizilmiş Benjamin Franklin beliriyormuş farelerin arasında. Ve Benjamin Franklin'in Amerikan Anayasası'nı hazırlayan çok önemli birkaç kişiden biri olduğu konuşmalar arasında anlatılıyormuş. Yazıda henüz okula başlamamış Amerikalı çocuklara Amerikan tarihinin çizgi filmlerle eğlendirerek öğretildiği anlatılıyor ve neden bizde de yuva çağındaki çocuklarımız için bu tür eğlendirerek bilgilendiren programlar yapılmadığı soruluyordu. Amerika depresyon dönemini yaşarken Başkan Roosevelt'in büyük film şirketlerinin patronlarını çağırarak bir toplantı düzenlediği ve onlara "Halkımız zor günlerden geçiyor. Onun için sizlerden ricam eğlenceli, moral verici filmler yapmanız" dediği söylenir. Gerçekten de en çok danslı, şarkılı, bol kostümlü ve dekorlu filmler o döneme ait. Amaç halkın gün be gün yaşadıkları zorlukları 1-2 saat için bile olsa unutturabilmek. Burada medyanın gücünün farkında olan yöneticilerle bu sorumluluğun bilincinde olan film yapımcıların dayanışmasını görüyoruz. Pek çok sorunu olan ve daha da önemlisi, pek çok şeyi öğrenme gereksiniminde olan halkımıza karşı medya da artık bu sorumluluğunu üstlenmeli. Kendini yetiştirip daha güzel, daha yararlı yapıtlar ortaya koyarak halkına olan saygısını kanıtlamalı. Güzel bir çalışma yapıldı mı bunu hepimiz hemen takdir ediyor, mutlu oluyoruz. Belgeseller, Kurtuluş, Bizimkiler gibi yerli dizileri hiçbirimiz kaçırmadan izliyoruz. İzleyiciye saygı gösteren, ciddi bir çalışma ürünü olan programlar hemen sivriliyor. Ah bir de çocuklarımız ve gençlerimiz için özenli programlar yapılsa. Aile ve okulda verilmek istenenler bir de onların olanakları kullanılarak pekiştirilse. Eminim o günlerde gelecek ve daha iyiyi isteyen izleyici bunu yapımcıyı zorlayarak başaracak. Ve bakın bir gencimiz Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan mektubunda medya ile ilgili neler söylüyor, neler öneriyor. Gazete okuduğuma pişman oluyorum. Benim bahsetmek istediğim konu basında ve özel kanallarda sürekli ön plana çıkarılan şiddet, taciz, eğitime ters düşen programlar ve haberler. Bayi'den okumak için birkaç gazete aldığımda pişman oluyorum. Çünkü okuyacak doğru dürüst bir haber bulamıyor ve diğer haberlere resimleriyle birlikte göz gezdirdiğimde ise iğreniyorum. Ülkemizde çözülmesi gereken önemli sorunları konu etmek, halka duyurmak varken en ufak önemsiz haberleri birinci sayfaya koyarak çok önemlidir havası veriliyor. Bilinçli bir toplumu yetiştirmeye, özellikle bazı kırsal genç kesimleri çalışmalı ve bunun için çaba sarf etmeliyiz. Şu sıralar en çok üstünde durulan konulardan bir tanesi intihar olayları. Her kafası bozulan, dama ya da boğazın derin sularına gömülmek için köprüye çıkıyor ve bunlar özel kanallarda, reality show adı altında programlarda en ince ayrıntısına değin inilerek inceleniyor. Amaçları böyle yaparak izleyenleri uyarmak, bu tür konular hakkında bilinçlendirmek değil, tam tersine izleyen kesimi bu tür olaylara teşvik etmek, taciz etmektir. Gelelim çocuklar için hazırlanan çizgi filmlere. Çocuklar sevgiyle büyümelidir, şiddetle, kavgayla, kinle değil. Evde ninjaları izleyen çocuklar, dışarıda aynı hareketleri arkadaşlarına ya da korumasız ufak minik çocuklara yapıyorlar. Bu sevimli yaratıklara mümkün olduğunca bu programları izlettirmemeye çalışalım. Bu zamanlarda onları çocuk parklarına ya da tiyatroya götürebiliriz. En büyük dileğim bu tür programlara ve basında yer alan korkunç haberlere bir daha rastlamamak ve bu haberlerin yerine kültür sanat etkinlikleri, her kesimin anlayabileceği şekilde politika ve ekonomi alanlarında program yapılması, haberler yayınlanması. Her türlü şiddet ve tacizlere hayır diyor ve bu konuda gerekenin yapılması için yetkilileri uyarmak istiyorum. 2000'e doğru temiz ve bilinçli bir toplum için haydi el ele. Marmara Üniversitesi öğrencisi F. Serpil Ulu. Eğitimin çeşitli boyutlarını ve uzantılarını tartıştığımız bu bölümü toparlarken, gerçek anlamda eğitim deyince, umutsuzluğun, karamsarlığın karşısına Havel'in sözleriyle çıkarak, umudu hayranlıkla bakabilecekleri, kendilerine model olarak alabilecekleri iyi işler başarmış, onurlu kişileri onlara tanıtarak, liderliği sorular sorup işin özüne bakmasını öğreterek, sorgulayarak düşünmesini, devraldığı insanlık mirasına kendinden de bir şeyler katarak gelecek kuşaklara daha güzel şeyler sunmak için çaba göstermesi gerektiğini ona anlatarak, topluma hizmet vermeyi ve başkalarının mutluluğu için çalıştığında bunun dönüp dolaşıp ona da mutluluk getireceğini öğütleyerek, insanlık ailesinin kendisi kadar şanslı olmayan bireylerine de elini uzatarak onların dünyasında bir ışık yakmasını öğretmeliyiz gençlerimize. İşte gerçek eğitim bunları öğrenmek ve öğretmek olmalı diye düşünüyorum. Burada söze edilenleri ve daha nice nicelerini. Yaşam bir senfoni ise eğer. Yaşam bir senfoni ise eğer, önce bir giriş vardır. Bu girişle senfoniye can veren çalgılar, ince bir motifin eşliğinde kendilerini tanıtmaya başlarlar birer ikişer. Kimi kalın sesli, tumturaklıdır, kimi yumuşacıktır, huzur verir. Kimisi de neşelidir, çılgındır. Binbir çıngıraktan oluşmuş çocuksu iniş çıkışlarla süsler diğerlerinin sürüp giden seslerini. Tıpkı bir ailenin bireyleri, annesi babası çocukları gibi. Sonra gelişme bölümü başlar. Geri planda ilk duyduğumuz motif, bu süreçte kah alçak, kah yüksek perdeden kendini belirginleştirir. Senfoninin ana temasıdır bu. Derken tempo hızlanır. Fırtınalar kopar. Çalgılar bir diğeriyle çatışır. Tıpkı ailenin içindeki çatışmalar gibi. Bildik motif bile hırçınlaşmıştır. Son bölümde ise bunca fırtınadan sonra giderek bir kabullenme, bir huzur, bir arınma gelişir. Çalgılar birbirleriyle daha yumuşak tonlarda konuşurlar bu kez. Ve bu müzik şöleni bölümler boyu kah yalvarırcasına, kah sesini yükseltip bazılarını sustururcasına, kah teselli ve sevgi verircesine, senfoniyi ve tüm çalgıları bir arada tutan o bağlayıcı motifin yorgun ama mutlu ezgileriyle, zaferini ilan edercesine muhteşem bir finale ulaşır. Bizlerse tüm bu savaşımı farkında olmasak da kendi yaşamımızdan bir şeyler bularak dinlediğimizden, bağlayıcı motifin zaferiyle sona eren ezgileri, hayat yolundaki bir savaşçının diğerini anladığını belirtircesine alkışlarımızla selamlarız. Yaşam bir senfoni ise eğer, tüm bu iniş çıkışları aşmasını sağlayan bağlayıcı motif de bağışlayabilmektir. Bir düşünün, karşılıklı bağışlamalar olmasaydı aile bireyleri birlikteliklerini sürdürebilirler miydi? Çocuklarımızı bağışlayarak onlara bağışlamasını öğretmeliyiz. Çünkü öfke taşıması en ağır yüklerdendir. Esarete dönüşebilir. Bir ömür boyu taşınan öfkeler insanın hem kendini hem de yakınlarını mutsuz eder, acı çektirir. Çocuklarımıza bağışlamasını öğreterek onları bu esaretten koruyalım. Çünkü bağışlamak huzur bulmaktır, arınmaktır. Kötü ve acı duygulardan kurtulmak, özgür olmaktır. Evlatlarımız kötü şeyler yapmışlarsa, hayatın içinde ilerlerken yüreğimizde onları bağışlayacak sıcaklığı bulalım. Bağışlamak kolay değil, zaman ve çaba ister. Olayları içine sindirerek kabullenmek ister. Bağışlamak bir olayı yok saymak, içimizdeki duyguları bastırmak da değildir. Tam tersine yapılanla duygularımızla yüz yüze gelmek, içimizdeki zehiri akıtıp oradan yola çıkabilmektir. İşte bizler bunları başarabilirsek çocuklarımıza örnek olabileceğiz. Bağışlama sırası onlara geldiğinde nasıl davranacaklarını bilecekler. Buraya kadar anne babanın evladını bağışlamasını konuştuk. Bir de gencin anne babasını bağışlaması var. Bilerek bilmeyerek biz de onları kırıyoruz. Sözlerimiz, düşüncesiz tavırlarımızla. Gencin anne babasını bağışlaması daha güç. Çünkü anne baba çocuğuna karşı sorumlu. Onu kırdıysa demek ki görevini tam anlamıyla yerine getiremedi. Ama bu kırgınlıkları bir ömür boyu sürdürmek, gencin yaşamını zehirlemekten başka bir sonuç vermeyecektir. Bu nedenle gencin huzura kavuşmak için yapması gereken, çocuklukta olanları o dönemde bırakıp annesiyle babasını bağışlayarak yoluna devam etmektir. Geçmişte sürekli kavga etmek, onu mutsuz etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Günlerine, yıllarına yazık olacaktır. Ve bir de şunu düşünmeli. Annesiyle babası kendi bildikleri ölçüde davrandılar. Onlar da hayata başladıklarında pek bir şey bilmiyorlardı. Yaşayarak, hatalar yaparak öğrendiler. Mükemmel değildiler belki ama kim kusursuzdur ki? Anne babalarına hayranlık duymayabilirler ama onları oldukları gibi kabullenerek sevmeyi öğrenebilirler. Ve bunu başardıkları takdirde huzura kavuşacak, geçmişin esaretinden kurtularak kendi hayatlarını yaşamaya başlayacaklardır. Sürekli geçmişte kavga halinde olmak, sürekli anne babayı suçlamakla bir yere varılamayacağının yanı sıra asıl önemli olan kendi hayatını yaşayamamaktır. Genç insan geçmişiyle hesaplaşmalı, acılarıyla yüzleşmeli, anne babasını bağışlayarak huzura kavuşmalı, geçmişi geçmişte bırakıp yoluna devam etmelidir. Bu anlatılanların yapılması elbette kolay değil ama zaman en büyük yardımcı. Nekahet dönemi yaşayan bir hasta gibi sabırla, gayretle gün gelip acıları aşabilecek özgürlüğüne kavuşacaktır. Böylece adına bağışlamak dediğimiz o bağlayıcı motif bir kez daha görevini yerine getirerek aileyi hayatın fırtınaları içinde bir arada tutacaktır. Ve zor dönemlerde bu motif yinelendikçe senfoninin son bölümünde olduğu gibi karşılıklı bağışlamaların getirdiği zaferle o muhteşem finale ulaşacaktır yaşam ve aile ilişkileri. Çalışmalar sona erdiğinde mektupları bir kez daha elden geçirdim. Ne kadar da iyi niyetli, ne kadar duyarlı ve sevgi doluydular. Bir anne babanın kalbini kırmanın binbir yolu olduğunun bilincindeymişçesine sevgilerini vurgulayarak yazmışlardı bütün eleştirilerini. İnsan kimden gelirse gelsin her türlü eleştiriyi göğüsleyebiliyor da evladından gelen en ufak söz ta derinlerden yaralamaya itiyor. İşte bu gerçeği bilirmişçesine yazmışlardı mektuplarını. Dikkatle, özenle, sevgiyle. Tek amaçları zaten var olan o çok değerli ve güzel ilişkiyi daha da güzel ve pürüzsüz kılmaktı. Ortak çalışmamızı okuyan tüm anne babaların bu iyi niyet gösterisini aynı iyi niyetle karşılayacaklarına yürekten inanıyor, bu arada istemeden de olsa bir kusur ettiysek bizleri bağışlayacaklarını umuyorum. Son söz. Salıncakta yalnız değilim. Bu çalışmalar sırasında sanki zaman içinde bir yolculuğa çıkmış gibi hissettim kendimi. Konu anne babalarla evlat ilişkileri olunca ister istemez ben de annem ve babamla ilgili anılarıma böylece geçmişe dönüş yaptım. Kızlarım ve günün birinde dünyaya gelecek torunlarımla ilgili düşüncelerse beni geleceğe taşıdı. Kimi mektupta gerilere gidip düşündüm, kimi mektupta ileriye dönük hayaller kurdum. Kimi mektupta da kendi dönemimi, anneliğimi sorguladım. Herhalde en zoru da buydu. Böylece salıncakta kolan vuran çocuklar gibi geçmişle gelecek arasında gittim geldim. Bu da insanın kendi hayatında bazı şeyleri daha iyi görmesini sağlıyor. Bugün durduğum noktadan geriye baktığımda babamın anısını sevgi, saygı ve minnetle anarken annemi bitip tükenmeyen sevgiyle her zaman her koşulda sığınabileceğim limanım olarak görüyorum. Hala. Ve kendim de anne olduğumdan bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyor ve teşekkürler anneciğim, seni çok seviyorum demek istiyorum bütün kalbimle. İşte geçmişe kolan vurduğumda hissettiklerim. Geleceğe kolan vurduğumdaysa annemden aldığım bu değerli mirası kızlarıma layığıyla devredebilmiş olmayı umuyorum. Buna yıllar sonra onlar karar verecekler. Onlarla ilgili düşünceler, umutlar ve varlıklarının bana verdiği mutluluk, ayaklarım ta yükseklerdeki dallara değmişçesine bir sevgi ve sevinçle dolduruyor içimi. Ve beni bunca mutlu ettikleri için onlara teşekkürler, iyi ki varsınız diye seslenmek istiyorum. Salıncakta yalnız değilim. En yakın dostum, hayat arkadaşım var yanımda. Üzüntülerin, sevinçlerin, başarısızlıkların ve başarının içinden birlikte kolan vuruyoruz. bir ileri bir geri. Beni salıncakta yalnız bırakmadığı, güçlü sevgisi ve desteğiyle yere yuvarlanmaktan koruduğu için de ona çok çok teşekkür ederim. Umarım ben de sana iyi bir arkadaş oldum diye tüm sevgimi fısıldamak geliyor içimden. Hayat sürüp gidiyor. Ve biz birlikte bir ileri bir geri kolan vurmaya devam ediyoruz. Kitabın sonu.